85. Yolculuk. Monte Cristo iki genci yan yana görünce bir sevinç çığlığı attı. "Ah, şuraya bakın," dedi. "Umarım her şey aydınlanmış, yoluna girmiştir." "Evet," dedi Beauchamp. "Saçma sapan söylentiler unutulup gitti. Üstelik bu konu tekrardan gündeme gelirse karşılarında önce beni bulacaklar. Bu yüzden artık bundan hiç söz etmeyelim." "Albert size kendisine verdiğim öğüdü anlatacaktır. Şu halime bakın, sanırım hayatımın en berbat sabahını geçiriyorum."
"Neler yapıyorsunuz?" diye sordu Albert. "Sanırım belgelerinizi düzenliyorsunuz."
"Tanrı'ya şükür ki kendi belgelerimi değil. Hiç belgem olmadığı için belgelerim son derece muntazamdır. Bunlar Monsieur Cavalcanti'nin belgeleri."
"Monsieur Cavalcanti mi?" diye sordu Beauchamp.
"Elbette," dedi Morcerf. "O genci sosyeteye kontun takdim ettiğini bilmiyor musunuz?"
"Hayır, bu konuda anlaşalım," diye karşılık verdi Monte Cristo. "Ben kimseyi sosyeteye takdim etmem ve Monsieur Cavalcanti de buna dahildir."
"Ve sevgili Beauchamp, benim yerime Mademoiselle Danglars ile evlenecek kişi Cavalcanti'dir. Bu durumun beni çok üzdüğünü kolayca tahmin edebilirsiniz,"
dedi Albert gülümsemeye çalışarak.
"Nasıl, Cavalcanti Mademoiselle Danglars ile mi evleniyor?"
diye sordu Beauchamp.
"Ah, şuraya bakın. Bir gazeteci olarak her yerde gözü kulağı olan siz dünyanın öbür ucunda mı yaşıyorsunuz?"
dedi Monte Cristo.
"Tüm Paris bunu konuşuyor."
"Kont, yoksa bu evliliği de mi siz ayarladınız?" diye sordu Beauchamp.
"Ben mi?
Ah, dilinizi biraz tutmayı öğrenin sayın gazeteci. Böyle şeyler söylemeyin. Ulu tanrım, demek ben bir evliliğe aracılık ettim, öyle mi? Hayır, beni tanımıyorsunuz. Ben tam tersine bu evliliğe var gücümle karşı koydum. Evlenme teklif etmeye gitmedim."
"Ah, anlıyorum," dedi Beauchamp. "Dostunuz Albert'ten dolayı, öyle değil mi?"
"Benden dolayı mı?" dedi Albert. "Ah, kesinlikle hayır. Tam tersine, ne mutlu ki Kont vazgeçilen bu projeyi engellemesi için kendisine sürekli ricada bulunduğumu doğrulayacaktır. Kont bundan dolayı kendisine teşekkür etmememi istiyor. Tamam o zaman, ben de eskilerin yaptığı gibi bilinmeyen Tanrı'ya şükredeceğim."
"Beni dinleyin," dedi Monte Cristo. "Genç adam ve kayınpederiyle aram pek iyi olmasa da, bana evlenmeye hiç de niyeti yokmuş gibi görünen ve onu çok sevdiği özgürlüğünden alıkoymak için pek de çaba harcamadığımı gören Mademoiselle Eugene bana olan sevgisini koruyor."
"Yani bu evliliğin gerçekleşmek üzere olduğunu mu söylüyorsunuz?"
"Ah tanrım, elimden gelen her şeyi yapmama rağmen evet. Ben genç adamı tanımıyorum. Zengin ve iyi bir aileye mensup olduğu iddia ediliyor ama bana göre bunlar sıradan söylenti. Tüm bunları Monsieur Danglars'a defalarca söyledim ama Lukkalı gence hayran olmuş. Ona benim için çok daha ciddi olan bir durumu da bildirdim. Süt annesi onu bir başkasına vermiş. Çingeneler tarafından yetiştirilmiş ya da kendisine hayatı öğreten kişi tarafından yoldan çıkarılmış. Fazlasını bilmiyorum ama babasının onu 10 yıllardır görmediğini biliyorum. Aylaklıkla geçen bu 10 yılda neler yaptığını sadece Tanrı bilir. Ama hiçbir işe yaramadı. Benden binbaşıya mektup yazıp belgelerin gönderilmesini istediler. İşte belgeler burada. Onlara hepsini göndereceğim ama Pilatus gibi tüm sorumluluğu reddederek."
"Ya Mademoiselle d'Armilly, öğrencisini elinden aldığınız için size karşı nasıl bir tavır koydu?"
diye sordu Beauchamp.
"Bunu pek bilemem ama İtalya'ya gideceği söyleniyor. Mademoiselle Danglars benden tiyatro yöneticilerine tavsiye mektubu yazmamı istedi. Vale tiyatrosunun bana minnet borcu olan müdürüne bir şeyler yazdım. Ama neyiniz var Albert? Çok üzgün görünüyorsunuz. Yoksa farkında olmadan Mademoiselle Danglars'a aşık mı oldunuz?"
"Bildiğim kadarıyla hayır,"
dedi hüzünle gülümseyen Albert. Beauchamp tablolara bakmaya başladı. "Ama her zamanki gibi değilsiniz. Söyleyin, neyiniz var?"
"Migrenim tuttu,"
dedi Albert.
"Tamam o zaman sevgili Vicomte," dedi Monte Cristo. "Canımın sıkıldığını hissettiğimde bana hep iyi gelen çok etkili bir ilacı size tavsiye edebilirim."
"Hangi ilaç?"
"Yolculuk."
"Gerçekten mi?"
diye sordu Albert. "Evet, örneğin şu anda canım çok sıkkın. Bu yüzden yolculuğa çıkıyorum. Bana eşlik etmek ister misiniz?"
"Kont, canınız çok mu sıkkın? Peki neden?" diye sordu Beauchamp.
"Tabii ki siz bu soruyu rahatça sorabiliyorsunuz. Sizi evinizde bir soruşturma yürütülürken görmek isterdim."
"Soruşturma mı? Hangi soruşturma?"
"Monsieur de Villefort'un sevimli hırsızımın katiliyle ilgili olarak yürüttüğü soruşturma. Sanırım adam kürekten firar etmiş bir haydut."
"Evet, bu doğru," dedi Beauchamp. "Gazetelerde okumuştum. Cadrus da kimin nesi?"
"Sanırım bir Provençli. Monsieur de Villefort Marsilya'dayken adını duymuş ve Monsieur Danglars da onu bir zamanlar tanıdığını söylüyor.
Bu yüzden kraliyet savcısı davayı çok ciddiye alıyor. Görünen o ki emniyet müdürlüğünü seferber etmiş ve artık hiç de minnet duymadığım bu seferberlik yüzünden 15 gündür Paris ve çevresindeki bütün haydutlar Monsieur Cadrus'un katili olabileceği gerekçesiyle evime getiriliyor. Böyle giderse 3 ay geçmeden bu güzel Fransa krallığında evimin planını avucunun içi gibi bilmeyen tek bir hırsız ya da katil kalmayacak. Ben de evi tamamen onlara bırakmaya ve gidebildiğim kadar uzaklara yolculuk etmeye karar verdim. Vicomte, benimle gelmek ister misiniz?
Söve söve.
O zaman kararımızı verdik mi?
Evet, peki nereye gideceğiz?
Size söylediğim gibi, havanın temiz, etrafın gürültüsüz olduğu, ne kadar kibirli olursa olsun kişinin kendisini mütevazi ve önemsiz hissettiği bir yere. Augustus gibi evrenin hakimi olan ben bile bu alçalmayı severim.
O halde nereye gidiyorsunuz?
Denize Vicomte, denize. Bildiğiniz gibi ben bir denizciyim. Çocukken yaşlı okyanusun kollarında ve güzel Amfitrite'in göğsünde uyudum. Birinin yeşil mantosunda, diğerinin ise gök mavisinde oynadım. Denizi bir metres gibi severim ve uzun süre görmezsem onu özlerim.
Tamam Kont, hadi gidelim.
Denize mi?
Evet. Kabul ediyor musunuz?
Ediyorum.
Tamam o zaman, Vicomte, bu akşam avlumda bir brıçka olacak. İçinde yataktaymış gibi uzanılabilir. Bu brıçkaya 4 at koşulacak. Monsieur Beauchamp, 4 kişiyi rahatça taşır. Bizimle gelmek ister misiniz? Sizi de götüreyim.
Teşekkürler, ben denizden yeni geldim.
Nasıl, denizden mi geldiniz?
Evet, ya da öyle denebilir. Baromya adalarına kısa bir yolculuk yaptım.
Ne önemi var, siz yine de gelin, dedi Albert.
Hayır sevgili Morcerf, bir şeyi geri çevirdiysem bu onun mümkün olmadığı anlamına gelir. Bunu anlamanız gerek. Zaten, diye ekledi sesini alçaltarak, gelen yazıları gözden geçirmek için bile olsa Paris'te kalmam gerek.
Siz iyi yürekli ve muhteşem bir dostsunuz Beauchamp, dedi Albert. Evet, haklısınız. Burada kalıp haberleri gözden geçirin ve bu haberi gönderen düşmanı ortaya çıkarmaya çalışın.
Albert ve Beauchamp birbirlerinden ayrılırken el sıkıştılar. Bu el sıkışması bir yabancının yanında ifade edilemeyecek tüm duyguları kapsıyordu. Beauchamp mükemmel bir genç, dedi Monte Cristo gazeteci yanlarından ayrıldıktan sonra. Öyle değil mi Albert?
Ah evet, sizi temin ederim ki yürekten bir dost. Bu yüzden onu tüm ruhumla seviyorum. Ama şimdi baş başa kaldığımıza göre benim için pek fark etmese de nereye gideceğimizi söyleyin.
Dilerseniz Normandiya'ya.
Harika, hep kırlarda olacağız değil mi? İnsanlar, komşular olmayacak.
Koştukları sırada atlarla, avlanmak için köpeklerle ve balık tutmak için bir kayıkla baş başa olacağız. Hepsi bu.
Benim de buna ihtiyacım var. Anneme haber vereyim, ardından emrinizdeyim.
Size izin verecekler mi?
Ne için?
Normandiya'ya gelmeniz için.
Bana mı? Kararlarımı almakta özgür değil miyim sanıyorsunuz?
Tek başınıza dilediğiniz yere gitmekte özgür olduğunuzu biliyorum. Çünkü sizinle İtalya'da karşılaştım.
O halde?
Ama ismi Monte Cristo olan biriyle yolculuğa çıkmanız halinde...
Hafızanız çok zayıf Kont.
Bu da ne demek?
Annemin size karşı büyük bir sempati beslediğini söylememiş miydim?
Birinci François, kadınlar sık sık fikir değiştirir, demiş. Shakespeare ise onları dalgaya benzetmiş. Biri büyük bir kral, diğeri ünlü bir şairdi ve ikisi de kadını tanımıştır herhalde.
Evet, bir bütün olarak kadınları ama annem herhangi bir kadın değildir.
Zavallı bir yabancının dilinizin tüm inceliklerini tam olarak anlamamasını mazur görür müsünüz?
Annemin duygularını dışarı yansıtmak konusunda çok ihtiyatlı olduğunu söylemek istiyorum. Ama bir kez duygularını açtığında bu sonsuza dek sürer.
Gerçekten mi? Dedi iç çeken Monte Cristo. Yoksa bana derin bir kayıtsızlıktan başka bir duygu besleme onurunu bahşettiğine mi inanıyorsunuz?
Dinleyin, size bunu söylemiştim, şimdi tekrarlıyorum. Siz gerçekten de çok ilginç ve çok yüce biri olmalısınız.
Ah!
Evet, çünkü annem kendini uyandırdığınız meraka, meraka da değil ilgiye kaptırdı. Yalnız kaldığımızda sadece sizden söz ediyoruz.
O halde size bu Manfredi karşısında dikkatli olmanızı söylemiştir.
Tam tersine bana, Morcerf kontunun asil bir kişiliği olduğuna inanıyorum, kendini ona sevdirmeye çalış, der.
Gözlerini kaçıran Monte Cristo iç çekti.
Ah, gerçekten mi? Dedi.
Bu yüzden,
diye devam etti Albert,
sizin de anlayacağınız gibi buna karşı çıkmak yerine tüm kalbiyle onay verecek. Çünkü bu yolculuk bana her gün verdiği tavsiyeler arasında yer alıyor.
O zaman akşam 5'te görüşmek üzere, dedi Monte Cristo.
Oraya gece saat 12 ya da 1'de varmış olacağız.
Nasıl, Treport'a mı?
Treport'a ya da yakınlarında bir yere.
48 fersahı 8 saatte mi kat edeceğiz?
O süre bile fazla, dedi Monte Cristo.
Siz hiç kuşkusuz mucizeler yaratan bir insansınız ve sadece Fransa'da olağanüstü bir şey olarak karşılanmayacak şekilde trenleri değil ama telgraf tellerini de geride bırakacaksınız.
Bu arada Vicomte, oraya 7-8 saatte varmamız gerek, o yüzden dakik olun.
İçiniz rahat olsun, o saate kadar sadece yolculuk hazırlıklarımı yapacağım.
O zaman saat 5'te burada olacaksınız.
Saat 5'te.
Albert dışarı çıkarken onu gülümseyerek bir baş hareketiyle selamlayan Monte Cristo bir an derin düşüncelere dalmış gibi göründü. Ardından bir düşten sıyrılmak istermişçesine elini alnına götürdükten sonra zili iki kere çaldı. Zil sesini duyan Bertuccio içeri girdi.
''Üstad Bertuccio'' dedi. ''Normandiya'ya daha önce düşündüğüm gibi yarın ya da öbür gün değil, bu akşam hareket ediyorum. Saat 5'e kadar yeterince vaktiniz olacak.'' İlk mola yerindeki seyislere haber iletin. Monsieur de Morcerf de bana eşlik edecek. Şimdi gidebilirsiniz.
Bertuccio'nun talimatı yerine getirmesiyle atlı bir uşak arabanın tam altıda orada olacağını haber vermek için 4 nala yola koyuldu. Pontos'taki seyis de bir sonraki mola yerine özel bir ulak gönderdi. Bu haberleşme zinciri sayesinde 6 saat sonra yol üzerindeki tüm mola yerleri durumdan haberdardı. Yola çıkmadan önce Hayden'in yanına uğrayan Kont, ona yolculuğa çıktığını, nereye gittiğini söyledi ve evin tüm idaresini ona devretti. Albert tam zamanında geldi. Başlangıçta sıkıcı olan yolculuk kısa süre sonra süratin fiziki gücüyle hareketlendi.
''Gerçekten de'' dedi Monte Cristo, ''saatte 2 fersah giden posta arabalarınızla bir arabanın izin istemeden öndeki arabayı geçmesini yasaklayan ve böylece hasta ya da acelesi olan bir yolcunun sağlıklı ve keyfi yerinde olan yolcuları taşıyan araba zincirini izlemesini sağlayan o saçma yasayla yolculuk etmek mümkün değil. Ben bu engeli kendi özel arabamla, arabacılarımla ve atlarımla aşıyorum. Öyle değil mi Ali?
Ve başını pencereden çıkartan Kont artık koşmak yerine uçmaya başlayan atlara kanat taktıran hafif bir coşturma çığlığı attı. Araba bu kraliyet yolunda bir şimşek gibi ilerliyor, herkes alevler saçan bu göktaşının geçişini izlemek için dönüp bakıyordu. Aynı çığlığı tekrarlayan Ali, beyaz dişlerini göstererek gülümsüyor, ateş püsküren dizginleri güçlü elleriyle sıkıyor, güzel yeleleri rüzgarda uçuşan atları kamçılıyordu. Bir çöl çocuğu olan Ali şimdi kendi dünyasındaydı ve kaldırdığı tozların ortasında siyah yüzü, parlayan gözleri, beyaz peleriniyle Samyeli perisine, kasırga tanrısına benziyordu.
''İşte hiç yaşamadığım bir has, hızın hazzı'' dedi Morcerf.
Ve yüzündeki son sıkıntı bulutları yarıp geçtiği havayla kaybolurmuş gibi görünüyordu.
''Ama böyle atları nereden buluyorsunuz?'' diye sordu. ''Yoksa özel olarak mı yetiştiriyorsunuz?''
''Tam da öyle'' dedi Kont. 6 yıl önce Macaristan'da hızıyla nam salmış damızlık bir aygır satın aldım. Parayı Bertuccio ödediği için fiyatını bilmiyorum. Aynı yıl 32 yavru verdi. Yolculuk sırasında kullanacağımız atların hepsi aynı babadan. Hepsi birbirine benzer. Siyah, alınlarındaki bir yıldız dışında beneksizdir. Çünkü haranın bu ayrıcalıklı aygırına tıpkı paşaların seçtiği cariyeler gibi özel kısraklar bulundu.
Bu muhteşem ama söylesenize Kont, bu atlarla ne yapıyorsunuz?
Gördüğünüz gibi onlarla yolculuk ediyorum.
Sürekli yolculuk mu yapacaksınız?
Artık ihtiyacım kalmadığında Bertuccio onları satacak. Bu satıştan 30-40 bin frank kazanacağını iddia ediyor.
Ama Avrupa'da onları sizden satın alacak kadar zengin bir kral yok.
O zaman onları doğulu bir vezire satar. Vezir de boşalan hazinesini yeniden doldurmak için uyruklarını falakaya yatırır.
Kont, size aklıma gelen bir şeyi söylememi ister misiniz?
Söyleyin.
Monsieur Bertuccio sizin ardınızdan Avrupa'nın en zengin ikinci adamı olmalı.
Bu hususta yanılıyorsunuz Vicomte. Ceplerini araştırsanız bir frank bile bulamayacağınızdan eminim.
Peki neden? Diye sordu Albert. O halde Monsieur Bertuccio olağanüstü bir adam mı? Ah sevgili Kont, beni bu olağanüstü dünyaya dahil etmeyin artık. Yoksa size inanmayacağımı belirteyim.
Benim yaşantımda olağanüstü hiçbir şeye yer yoktur Albert. Rakamlar ve akıl, hepsi bu. Şimdi şu ikileme kulak verin. Bir kahya çalar. Peki neden çalar?
Ama sanırım bu onun doğasında vardır. Çalmak için çalar.
Hayır, yanılıyorsunuz. Karısı, çocukları, kendisi ve ailesi için tutkulu arzuları olduğundan çalar. Özellikle de patronunun yanında sürekli çalışıp çalışmayacağından emin olmadığı ve geleceğini kurmak istediği için çalar. Monsieur Bertuccio'nun kimsesi yok. Paramı bana sormadan harcar ve benim yanımdan ayrılmayacağından emindir.
Peki neden?
Çünkü ondan daha iyisini bulamam.
Olasılıkların kısır döngüsünde dönüp duruyorsunuz.
Ah hayır, kesinlikler doğrultusunda hareket ederim. Benim için en iyi hizmetkar, yaşamasına ya da ölmesine karar vereceğim kişidir.
Bertuccio'nun hayatı üzerinde böyle bir hakkınız var mı?
Diye sordu Albert.
Evet,
diye yanıtladı Kont soğuk bir ifadeyle. Sohbeti araya demir bir kapı gibi girip bitiren sözcükler vardır. Kont'un evet'i bu sözcüklerden biriydi. Yolculuğun geri kalanı da aynı hızla tamamlandı. 8 mola yerinde bekleyen 32 at 8 saatte 48 fersahlık bir yol kat etmişti.
Gece yarısı güzel bir parkın kapısına gelindi. Ayakta bekleyen kapıcı parmaklığı tutuyordu. Son mola yerinin seyisi tarafından haberdar edilmişti. Saat 2.30'tu. Morkerf'i kendi dairesine götürdüler. Banyo ve gece yemeği hazırdı. Yolda arabanın arkasında duran uşak genç adamın hizmetindeydi. Ön koltukta yolculuk etmiş olan Baptiste'in ise kontun emrindeydi. Albert banyo yaptı, yemek yedi ve yattı. Bütün gece çalkantıların melodik gürültüsünün beşiğinde sallandı. Uyandığında doğrudan pencereyi açtı ve önünde deniz, yani enginlik ve arkasında küçük bir ormana doğru uzanan güzel bir park vardı. Biraz büyükçe bir koyda, dar karinalı, ince uzun direkli, kıç tarafında üzerinde Monte Cristo'nun armalarının bulunduğu bir bayrağın dalgalandığı bir uskuna vardı. Bu armada denizin üzerinde altından bir dağ ve en yukarıda Peygamberimizin çilesinin altından daha değerli kıldığı ve alçak haçın onun ilahi kanıyla kutsallaştırdığı kırmızı bir haç vardı. Bunlar belki de Golgota tepesini simgeliyor, belki de aynı zamanda bu adamın gizemli geçmişin karanlığına gömülmüş kişisel bir ızdırabını ya da yeniden doğuşunu temsil ediyordu. Uskuna'nın etrafında komşu köylerin balıkçılarına ait olan ve kraliçelerinin emrini bekleyen uyruklar kadar mütevazi görünen üç yelkenli birçok tekne vardı. Burada her şey Monte Cristo'nun iki günlük bir mola için bile durduğu her yerde olduğu gibi en yüksek konfor düzeyinde ayarlanmıştı. Böylece yaşam bir anda kolaylaşıyordu. Albert antrede iki tüfek ve bir avcı için gerekli tüm aletleri buldu. Daha yüksek ve yol hizasındaki zemin katında bulunan bir odada usta balıkçılar olan İngilizlere hasredilmiş dahiyane aygıtlar vardı. Zira İngilizler sabırlı ve aylaktı. Eski alışkanlıklarına düşkün Fransız balıkçıları bunlara alıştırmaksa henüz mümkün olmamıştı. Gün çeşitli faaliyetlerle geçti. Zaten Monte Cristo her işte mahirdi. Parkta 10 sülün avlandı. Derelerde bir o kadar da alabalık tutuldu. Akşam yemeği denize bakan bir köşkte yenildi. Çaylar kütüphaneye getirildi. Albert 3. günün akşamına doğru Monte Cristo'ya oyun gibi gelen bu yaşam tarzının yorgunluğundan tükenmiş bir halde pencerenin kenarında uyuklarken kont mimarıyla birlikte evinin bahçesine yaptırmak istediği bir seranın planlarını hazırlıyordu. O sırada çakıl taşlarını çiğneyerek geçen bir arabanın gürültüsünü duyan genç adam başını kaldırdı. Camdan baktığında çok can sıkıcı bir sürprizle karşılaştı ve kontun canını sıkmamak için kendisine eşlik etmesini istemediği uşağının geldiğini anladı.
''Florentin, buraya gel!''
diye haykırdı koltuğundan fırlayarak.
''Yoksa annem mi hastalandı?''
Ve odanın kapısına doğru koştu. Onu bakışlarıyla izleyen Monte Cristo hala soluk soluğa olan ve cebinden mühürlü bir zarf çıkartan uşağa yaklaştığını gördü. Zarfın içinde bir gazete ve bir mektup vardı.
''Bu mektup kimden?''
diye sordu Albert aceleyle.
''Monsieur Büşamp'tan''
diye yanıtladı Florentin.
''Yani sizi buraya Büşamp mı gönderdi?''
''Evet Monsieur, beni buraya o gönderdi. Yolculuk için gerekli parayı verdi. Bana bir at buldurdu ve benden Monsieur'e ulaşana kadar hiç durmamam için söz vermemi istedi. Yolu 15 saatte kat ettim.''
Mektubu ürpererek açan Albert daha ilk satırlarda bir çığlık attı ve gazeteyi tutan elleri zangır zangır titriyordu. Aniden gözleri karardı. Dizleri tutmuyordu ve yere düşmek üzereyken kendisine destek vermek için kolunu uzatan Florentin'e yaslandı.
''Zavallı genç adam'' diye mırıldandı. Merhamet dolu sözlerini kendisinin bile duyamayacağı kadar alçak bir sesle telaffuz eden Monte Cristo. ''Demek babaların hatalarının 3-4 kuşak boyunca evlatların ve torunların yaşamlarını lekeleyeceği doğruymuş.'' Bu arada kendini toparlayan Albert okumaya devam etti. Terden sırılsıklam olan saçlarını silkeledi. Mektubu ve gazeteyi buruştururken ''Florentin'' dedi. ''Atınız Paris'e dönecek durumda mı?''
aksak bir posta atı.
Ah tanrım, peki ayrıldığınızda evde durum nasıldı?
Ev oldukça sakindi ama Monsieur Beauchamp'tan geri döndüğümde madamın gözleri yaşlar içindeydi. Bana ne zaman döneceğinizi sordu. Ben de Monsieur Beauchamp tarafından sizi çağırmaya gönderildiğimi söyledim. İlk önce beni durdurmak için kolunu uzatsa da bir an düşündükten sonra ''Tamam gidin Florentin'' dedi. ''Hemen geri dönsün.''
''Tamam anneciğim'' dedi Albert. ''İçin rahat olsun, hemen dönüyorum. Bunu yapan alçağın vay haline. Ama hemen yola çıkmam gerek.''
Monte Cristo'nun yanından ayrıldığı odaya döndü. Artık aynı kişi değildi ve 5 dakika Albert'in içler acısı bir başkalaşıma uğramasına, her zamanki halinden bambaşka görünmesine yetmişti. Sesi çatlaklaşmış, yüzünde heyecandan kırmızı lekeler belirmiş bir halde, mor damarların şiştiği göz kapaklarının altındaki gözleri alevler saçarak bir sarhoş gibi sendeleyerek odaya girdi.
"Kont," dedi. ''Daha uzun süre yararlanmak istediğim misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederim ama Paris'e dönmem gerek.''
''Peki neden?''
''Başıma büyük bir felaket geldi. Bu yüzden bir an önce yola çıkmama izin verin. Hayatım kadar değerli bir şey söz konusu. Sizden bana hiçbir şey sormamanızı rica ediyorum ama bana bir at gerek.''
''Ahırlarım emrinizdedir Vicomte,'' dedi Monte Cristo. ''Ama atla giderseniz yorgunluktan perişan olursunuz. Bir araba, bir fayton, bir kupa alın.''
''Hayır, yol çok uzun sürer. Üstelik endişelendiğiniz o yorgunluk bana iyi gelecek.''
Ayakları mermi yemiş gibi dolanarak birkaç adım atan Albert kapının yanındaki bir koltuğa yığıldı. Bu ikinci sarsıntı anını görmeyen Monte Cristo pencereden bağırıyordu.
''Ali, Monsieur de Morcerf için bir at hazırla. Çabuk olun, acelesi var.''
Bu sözler üzerine kendine gelen Albert odadan dışarı fırladı. Kont da arkasından gitti.
''Teşekkürler.'' diye mırıldandı genç adam eğerin üzerine yerleştiğinde. ''Florentin, elinizden geldiğince çabuk geri dönün. Atları değiştirirken parola gerekecek mi?''
''Sadece bindiğiniz atı orada bırakmanız yeterli. Size hemen yeni bir at verilecek.''
Albert yola çıkmak üzereyken durdu.
''Bu şekilde gidişimi garip, saçma bulabilirsiniz. Bir gazetede yayımlanmış birkaç satır yazının bir insanı nasıl altüst ettiğini anlamanız mümkün değil.''
dedi Albert gazeteyi fırlatarak.
Ama yüzümün kızardığını görmemeniz için ben gittikten sonra okuyacaksınız.
Ve Kont gazeteyi yerden alırken Albert botlarına bağlanan mahmuzla atın böğrünü dürttü. Böyle bir uyarıcıya ihtiyacı olduğunu sanan bir süvariyi taşıyacağına şaşıran at ok gibi fırladı. Genç adamı derin bir merhamet duygusuyla izleyen Kont gazeteye ancak o gözden kaybolduğunda baktı ve şu yazıyı okudu.
L'Imperial gazetesinin 3 hafta önce sözünü ettiği, Yanyalı Ali Paşa'nın emrinde görev yapan ve sadece Yanya şatolarını değil, kendisine büyük iyilikler yapan komutanını da Türklere teslim eden o Fransız subay, gerçekten de değerli meslektaşımızın belirttiği gibi o dönemde Fernand adıyla tanınıyordu. Ama daha sonra bu vaftiz ismine bir soyluluk ve mevki unvanı ekledi. Bugünkü ismi Sayın Kont Morcerf ve kendisi Fransa Yüksek Meclisi üyesi.
Böylece Beauchamp'ın büyük bir yüce gönüllülükle içine gömdüğü bu korkunç sır silahlı bir hayalet gibi yeniden ortaya çıkıyordu. Acımasızca bilgilendirilen bir başka gazete, Albert'in Normandiya'ya hareket etmesinden 2 gün sonra bahtsız genç adamı az kalsın çıldırtacak bu birkaç satırı yayımlamıştı.